Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Peygamber Efendimiz'e kadar devam eden Peygamberler Silsilesini konuşuyoruz ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını ve buradan yola çıkarak da bizim yaratılışımızı, buradaki hikmetleri konuştuk geçtiğimiz haftalarda. Bu haftada yine Hazreti Havva Validemizin yaratılışını konuşacağız kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Geçen hafta yaratılışımızı konuşmuştuk hocam ve ruhun hallerini konuşmuştuk. Ondan sonra da şeytanın itaat etmemesini Allah-u Teala'ya ve meleklerin Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde etmesini, ama bu secde esnasında şeytanın secde etmeyişini ve buradaki hikmetleri ayetler ışığında konuşmuştuk. Bu haftada Hazreti Havva Validemizin yaratılışı mevzusu var. Bu mevzuyu sizden bugün dinleyeceğiz hocam. Buyursunlar.
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedinil Emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam yarattıktan sonra artık bir de ona insan neslinin hem devamının olması, hem çoğalması, hem de dünyadaki seyrini, artık insan nesli, daha önceki derslerde hatırlarsınız çocuğun dünyaya gelişinde Müminun suresinde bir nutfe, alaka, meni şekliyle yaratılışın o safhalarında konuşmuştuk. Bir kadın ve bir erkek insanın üremesinde temel iki vasıftır. Bu yüzden Allah-u Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'a hem yeryüzünde neslin çoğalması, hem de kendisinde sükunet bulması, onunla ferahlaması ve refah bulması adına Adem Aleyhisselam'dan Havva Validemizi halk edecek, yaratacak. Tabii şunu söylemek lazım. Bir olmak, tek olmak, tek varlık olarak kalmak sadece Cenab-ı Hakk'a mahsus. Allah bu noktada vahdettir, yani tektir. Onun eşi, benzeri ya da kendisine zevci, zevcesi vesairesi olmayandır. Bunlar asla sorgulanmaz. Allah-u Teala bu noktada Sübhan'dır, yani tenzih edilir. Böyle bir halden Cenab-ı Hakk'ı biz tenzih ederiz. Öyle bir şey asla yakıştırılmaz ve yakında düşünülmez, söyleyelim. Sonrasında Cenab-ı Hak tabii Hazreti Adem Aleyhisselam'a bir eş olarak, bir hanım olarak, burada eş ifadesi bir hanım karşılığıdır, onu söyleyelim.
Eşit anlamında değildir.
Eşit anlamında değil.
Bu konuyla alakalı çok güzel tespitiniz var hocam.
Sağ olun.
Ben dinleyicilerimizle özellikle tabii buradan yola çıkarak günümüzdeki bazı meseleleri de gündeme getirmiş olayım. Biraz konunun dışına çıkmış olacağız ama siz çok güzel ifade edersiniz. Ben hatırlıyorum üniversite yıllarımızda da derslerimizde, ya ben evlenmiş olduğum hanımefendi benim eşim değildir.
Evet.
Çünkü biz eşit değiliz.
Evet. Yani bunu şöyle zannediyorlar. Derdiniz, evet. Evet, şöyle zannediliyor. Yani eş olmak aslında bir şeyin bir şeye denk olması demek. Şimdi bir erkekle bir kadın vasıf itibariyle Allah ayeti kerimede halaka minha zevceha, yani biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık buyuruyor. Demek ki erkek erkeklik tabiatıyla, erkeklik fıtratıyla bir varlıktır. Bir hanım da hanımlık, kadınlık tabiatıyla varlık olarak ayrı bir varlıktır. Bunlar ancak birbirini tamamlayabilir. Yani birisi noksansa, diğeri noksansa, ikisi iki noksanı tamamlayabilir. Hani evet, derler ya, bir elmanın iki yarısı. Yani bunun bir yarısıyla diğer yarısı aynı değildir asla. Aynı olabilmesi için, eşit olabilmesi, eş olabilmesi için aynısı, tıpkısı olması lazım ve kendisi olması lazım. Ya elbette ki bu ifade olarak günümüzde ya eşim diye kullanıyoruz gibi olsa da bu bize kasıtlı biraz yedirilmiş bir ifade gibi geliyor bana. Çünkü baktığımızda bizim bu ifadenin yerine kullandığımız işte bir zevci, zevce, ondan sonra hanım, karı koca, ne bileyim başka ifadeler varken böyle bir ifadeye karşılık bulmak biraz, yani bir ifadenin içine hapsetmek biraz haksızlık gibi geliyor bana açıkçası. Evet. Çünkü bir kadının vazife itibariyle, Cenab-ı Hakk'ın kendisini yarattığı hal itibariyle hanım ve efendi olma adına, hanım efendi olma adına üzerine Cenab-ı Hakk'ın yüklemiş olduğu hususiyetler var, özellikler var. Erkeğe vermediği güzellikler ve özellikler var. Yani onun hem cemal olarak, güzellik olarak duruşu, hem vasıf itibariyle anne olması, yani bir mucizenin hayatta kendisinde gerçekleşmesi. Bu basite alınacak ya da hafife alınacak bir karşılık değildir bence. Yani cennetin anne olma karşılığında ayaklarının altına konulması, yani bir kadının, bir hanımın ya da bir erkek karşısında olan bir yaratılan varlığın ayağının altına koymuyor Cenab-ı Hak. Annelik vasfının altına koyuyor mesela. Cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam.
Evet.
Bu sebeple Allah-u Teala elbette ki tek bir nefisten yaratıyor. Hazreti Adem'i halk ettikten sonra Hazreti Adem'den alarak, bir öz, bir sulb alarak onu var ediyor. Ve her ikisinin de arasına bir muhabbet koyuyor.
Evet. Hocam, oraya geçmeden önce, geçen haftalarda biz şunu konuşmuştuk. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Yani insanoğlunun işte bir sudan başlayarak nasıl bir insan şeklini aldığı, anne karnında hangi evrelerden geçtiğini ve bu evreler gerçekleşirken annenin ne gibi zahmetler çektiğini, gerek bu süreçte, gerek işte çocuğun dünyaya getirilmesi sürecinde,
sonrası süreçte
ve sonrası, yani çocuk doğduktan sonra da iş bitmiyor değil mi?
Elbette.
O çocuğun bakımı, ilgilenilmesi, birçok zahmet gerektiren, birçok gayret tahammül gerektiren
hadise,
bir olay. Dolayısıyla cennet annelerin ayakları altındadır'daki anne kelimesinin karşılığının mühim olduğundan dolayı bunları söylemiş oldunuz değil
mi? Biyolojik olarak bir dünyaya getiriş hadisesi değil. Vakanın arkasında fedakarlık var. Allah-u Teala insanı kadın erkek ayırt etmeksizin kul olarak halketti, yarattı. Orada وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ karşılığında ins buradaki bir grup ismidir, genel isimdir. İnsan, erkek, kadın bunun için halkedilmiş, yaratılmıştır. Bir de biyolojik özellikleri, fizyolojik özellikleri itibariyle, yani insanın bedenen sahip olmuş olduğu bir takım özelliklerle yerine getirmesi gereken vazifeler vardır. Şimdi ayet-i kerimede bir nefisten yaratılıyor, bir erkek ve bir kadından yaratılıyor ve onların birbiriyle huzur bulması ve birbirlerine sükunet olması başta gaye gösteriliyor. Ayet-i kerime Nisa suresindeki, Araf suresindeki işaret bu. Yani bir kadın erkekte, bir erkek bir kadında huzur bulacak, sükunet bulacak ve onunla bir ülfet, muhabbet peyda edip aralarında bir sıcaklık, bir cazibe unsuru oluşacak ve bu çekim, bu insicam, bir uyum hayatın geri kalanında da devam edecek. Burada erkeğe vazife itibariyle Cenab-ı Hakk'ın yüklemiş olduğu bir anlam var. Daha çok dış işlerle ilgili, işte evin dışında kalan işlerle ilgili, evin geçimini, iaşesini, itamesini vesairesini tamamlamak. Erkeğe bu yükü yüklerken kadını aslında muhafaza altına alıp evinde ve daha çok büyük bir vazifeyi üzerine yükleyip annelik vasfı oluşturma. Şu da gözden kaçırılma, ama o her bir erkeğin de neticede dünyaya getireni annesidir. Yani neticede o da bir annedir, o da bir hanımefendir. Burada bizi öyle bir fitneye soktular ki kadın erkek misyon itibariyle, işte eş ifadesine o yüzden ben karşı çıkıyorum. Misyon itibariyle aynı şeyi yapabilir tabuna koymaya çalışıyorlar. Ha, öyle bir şey yok. Yani bir kadının ısrarla bir yerlerde çalışması, bir şeyler elde etmesi ya da tarlada, tapanda vesairede olmasından da bahsetmiyorum. Yani bir kadın şer'i hudutlarını bildikten sonra, şeriatını koruduktan sonra, şeriatına sahip çıktıktan sonra, yani kadın erkek ilişkilerinde ya da toplum içerisindeki hallerine dikkat ettikten sonra, İslam'ına ve Kur'an'ına, sünnetine, oradaki verilen ahkama riayet ettikten sonra toplumun her alanında kadın vardır ve olmuştur da. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızına baktığımızda, Fatıma validemize, hareket halindedir. İşte Ayşe validemize baktığımızda hareket halindedir ki fıkıh noktasında, İslam fıkhı noktasında fıkhın otoritesidir, annesidir Hazreti Ayşe validemiz.
Evet.
Yani dinin hanımlara olan özellikle tarafını öğretmek adına da, hatta erkeklerin de kendisine herhangi bir konuda müşaveret olarak, istişare olarak gelip soru sordukları, kendi söylediklerine itibar ettikleri bir hanımefendi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki o kadınların kendilerini korumaları ile ilgili, erkeklerin kendilerini korumaları ile ilgili ayette Hazreti Peygamber'in hanımlarına bir de evmi vara'i hicab demiştir. Yani örtü arkasından konuşmaları. Niye? Onlar müminlerin anneleridirler. Kalplerinde eğrilik olan, bazı böyle hatalı duygulara kapılacak olan insanların gelme ihtimali böyle bir tedbire karşılık vermiştir. Yani sizin bir hanımefendi olarak kendinizi koruyabilmeniz yetmiyor tek başına toplum içerisinde. Bir de karşı taraftan size karşı gelecek olan saldırılara ya da ne diyelim olumsuz bir takım hallere karşı tedbiriniz gerekiyor. Yani siz insanların duygularını yönetemezsiniz. İnsanların kalplerini yönetemezsiniz. İnsanların bakışlarını yönetemezsiniz. Her ne kadar kendiniz şer'i hududa dikkat etseniz bu tür ortamlardan da Cenab-ı Hak onları muhafaza etmek adına ama misyonun en büyüğünü yükleyerek yani neticede annelik misyonunu yüklüyor. Anne vasfını ve anne ismini ona yüklüyor. Bugün öyle bir hale getiriyorlar ki erkekle aynı işi yapabilir, aynı işlere koşabilir, aynı şartlara sahip olabilir hali öne sürerek zaten var bu. Öne sürerek kadınla erkek arasında bir çatışma, erkeği kadınlaştırma, kadını erkekleştirme hüviyetine getiriyorlar. Ve sonrasında da karı koca arasında ayrı bir takım çatışmalar ortaya çıkıyor. Evlilik dediğimiz hal, nikah dediğimiz hal anlam değiştiriyor. Ev sadece buluşma noktası oluyor.
Evet, istirahat etme mekanı
oluyor. İstirahat etme mekanı oluyor. Yani otel odasından bir farkı kalmıyor. Yani anne baba çocuk bir alışveriş merkezinde buluşuyorlar akşam. Orada bir de ev yemekleri yapan bir restoranda oturup yemeklerini yiyorlar. Daha sonrasında orada sosyal aktivite ne varsa yapıyorlar. Gecenin 10'unda 11'inde alışveriş merkezi kapandığı için evlerine geliyorlar. Ardından sabahleyin kalkıp yine herkes mevcut işine dağılıyor. Yani bizde İslam'da ev bu noktada kutsaldır. Ve İslam eğitimi, din eğitimi evde verilir. Allah-u Teala Hazreti Adem'i kendisinde sükun bulsun diye, kendisinde huzur bulsun diye validemizi halk ettiği zaman, yarattığı zaman Hazreti Adem Aleyhisselam'a ve Hazreti Havva validemize birbirlerine karşı bir anlam yüklüyor. Şimdi bu anlamı bizden çıkardıkları zaman elimizde sadece biyolojik olarak iki varlık var. Birisi erkek, birisi dişi ve bu iki varlık birbiriyle devamlı çatışma halinde. Halbuki aralarında bir ülfet olsun diyeydi. Aralarında bir bağ olsun diyeydi. Aralarında bir muhabbet olsun diyeydi. Aralarında bir cazibe olsun, bir sevgi, muhabbet gelişsin. Ve buradan da nesil ortaya çıksın. Bu nesille sağlıklı bir şekilde devam etsin için anneye yüklenen misyon vardı, babaya yüklenen misyon vardı.
Evet.
Şimdi misyon kargaşası oluşturuldu.
Anne kim, baba kim?
Belli değil.
Belli değil. Hazreti Havva validemizi konuşuyoruz hocam.
Evet.
Muhabbetin ilk meydana çıktığı kişi,
evet,
Hazreti Adem Aleyhisselam'la, evet, Havva validemiz aslında bize bu işin nasıl olması gerektiğini,
tabii,
ülfetin nasıl olması gerektiğini, muhabbetin nasıl olması gerektiğini ilk öğreten kişiler. Evet. Neler var bize örnek olacak, bize ibret olacak? Bu bahsetmiş olduğunuz bir hayat tarzından kurtulmamızı sağlayacak, böylesi güzel bir hayata bizi sürükleyecek, götürecek ne gibi güzellikler var? Buradan devam edelim hocam.
Hocam başta şunu bilmek lazım. Allah-u Teala kesret alemi dediğimiz, yani çokluk alemini halk edeceği zaman, yaratacağı zaman bir ve tekliği kendisine hasretmişti. Kadın ve erkek birbirinde sükunet bulacak iki varlığı dünyaya getirmişti. Ve neticede aralarına da bir cazibe, bir muhabbet, bir celp koymuştu. Bundan dolayı Cenab-ı Hak buradan hatta ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Estaizu billahi ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekerun. Bir her şeyi çift olarak yarattık. Umulur ki ibret ve öğüt alırsınız Zariyat, evet, suresinde.
Yani 40, neticede 49. ayet-i kerime.
49. ayette. Neticede Allah-u Teala birbirine olan karı koca arasındaki temayülü, meyli, birbirlerine olan yaklaşımı fıtrata yerleştirmiştir. Bu keyfiyetin, evet, aslında nesillerin devamı. Yani dünya hayatı ortaya çıkacak. Dünya hayatı oluşacak. Burada irade-i ilahi Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı yarattıktan sonra yeryüzüne imtihan esası için gönderecekler ve imtihanın gereği de nesiller çoğalacak. Bu nesillerin çoğalması adına da Hazreti Adem'le Hazreti Havva validemiz arasında bir uyum oluşacak ve ondan nesiller dünyaya gelecek. Cenab-ı Hak bir nevi aralarına da o muhabbeti koyarak Cenab-ı Hakk'a vuslatı da murad ediyor sanki. Malumumuz, evet, aralarındaki o sevgi, o muhabbet Leyla Mecnun muhabbeti gibi. Hani büyükler derler ya, işte burada önemli olan Leyla değil, Leyla'dan Mevla'ya ulaşmaktır.
Hmm.
Yani buradaki o muhabbetle, o insicamla, o uyumla bir huzur, bir sükunet ve kendisine ait olandan olması, Hazreti Havva validemiz Hazreti Adem Aleyhisselam arasında bir insicam, bir uyum ortaya koyacak. Ve tabii kadının burada duygu bakımından erkeğe göre daha zengin, daha güçlü yaratıldığını göreceğiz. İşte biraz önce söylediğimiz anne olmanın fıtri karşılığı bu. Kadın yaratılış itibariyle, mizaç itibariyle ve hissiyat olarak erkeğe göre daha duygu yüklüdür. Daha kalbidir, daha hissidir. Şöyle bir örnek verilebilir. Mesela çocuğunuzla hanımınız ve siz sahilde gezerken, Allah muhafaza çocuğunuz suya düşecek olsa, denize düşecek olsa, anne hiçbir şey düşünmeden arkasından atlar. Burada duygular hareketlidir. Oradaki fıtratın bağlılığı hareketlidir. Tabii bir bağ vardır. Tabii bir rabıtası vardır o evladına. Evlat suya düştüğü zaman yüzme bilse de bilmese de, kurtaracağından emin olsa da olmasa da bir şekilde onu kurtarma adına kendini suya bırakır. Ama erkek öyle değildir. Erkek önce durur bir bakar, etrafına bir bakar. Ben nasıl kurtarırım onu diye. Yani erkek biraz daha mantık çerçevesinde düşünür. Biraz daha etraflıca düşünür. Hiçbir şey bulamayacak olursa kendisi atlar. Ama bir şekilde ona ulaşabilecekse ya da yüzme bileceğine kadar her şeyi düşünerek, erkeğin biraz daha yapısında akli,
garanticilik vardır.
Garanticilik vardır.
Biraz yani buradan aklıyır. Şunu çıkartmış olmayalım hocam. Şimdi Zülfiyare dokanmasın.
Evet.
Yani babalar gamsızdır. Hayır, zaten yok, babalar değil. Da bir şeyle ilgilenmiyor gibi böyle bir hanım kardeşlerden bir şey
biraz
gelmesin.
Daha, o zaman biraz daha hocam.
Biraz daha açalım bunu
biraz
yani.
Biraz daha açalım hocam.
Hani babalar şöyle, şey yapmıyor falan.
Tabii mesela çocuk dünyaya geldi diyelim ki. Gecenin işte saat 11'inde 12'sinde anne baba çocuğunu uyuttu, uyudu. Gecenin saat hocam 12.30 birinde 2'sinde. Çocuk böyle ufaktan bir ağlamaya başladığında baba burada elbette ki rahatsız olur, kalkar, ilgilenmek ister ama bir anne hissiyatıyla yaklaşamaz. Buradaki annelik dediğimiz şey...
Tahammülden bahsettik ya hocam.
Bu işte hocam.
Eyvallah.
Allah-u Teala her iki insanı da, yani kadını da erkeği de yüküyle ve kendisine olan özelliğiyle, fıtratıyla halk etti dedik. Ondan dolayı birbirine benzemezler. Nasıl ki bir evladına karşı tahammülle, evladının altını değiştirirken ona olan tahammülüyle, uyandığındaki, ateşlendiğindeki, bir bakarsınız gecenin sabahın 5'ine 6'sına kadar hiç uyumadan elinde dereceyle anne beklemiş sabaha kadar. Çok büyük bir fedakarlık.
Evet.
Ya bu da erkek yanını devirmiş yatmış anlamında değil. Bu anne hissiyatıdır. Baba burada biraz daha rahattır. Neticede şunu bilir, yani hastalandıysa, çok aciliyeti varsa doktora götürürüm. Elbette ki tedavi. Burada akıl hareketiyle kalbi hareketten bahsediyoruz. Erkek her halükarda düşünürken akli düşünecektir. Biraz daha akıl melekelerini çalıştırarak düşünecektir. Hanımlar da bu noktada düşünürken biraz daha hissi ve kalbi düşüneceklerdir. Bundan dolayı toplumda hocam, toplumu bozacak olan bir takım hareketler erkek üzerinden ziyade kadın üzerinden yapılmaya çalışılır. Bir bakarsınız reklamlarda hanımlar devamlı boy gösterir. Yani erkek parfümünde hanım oynar mesela. Ya da erkek giyimde hanım oynar mesela. Yani niçin? Çünkü kadının o hissiyatını, oradaki hasbiliğini, oradaki kendi hissiliğini, duygusallığını bildiği için oradan istifade etmeye gayret eder. Allah hanımefendileri bu halle halk etmiş. Yani onlar da hem çocuk yetiştirme duygusallığı hem de hissi olarak duygu yoğunluğu vardır. Bu fıtridir. Bunu törpüleyip, bunu biraz daha erkekle yarışır derecesinde başka bir veçeye getirip, başka bir safhaya sokup erkekle karşı karşıya getirmenin bir manası yoktur.
Evet.
Yani biz bazen şuna da rastlıyoruz, yani Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde neden erkeklere işaret, kadınlara değil diye, bu müzekker müennes sigalar dediğimiz Arapçada bir hadise vardır, erkeğe hitap, kadına hitap şeklinde. Şurayı anlamıyor bazı arkadaşlar. Onu da parantez arası söyleyip geçelim. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler umumdur, geneldir. Aslında kadına özel olanlar kadına hastır. Oradaki ifade Arapça terkiple alakalı bir şeydir. Arapçada bu lügatın kendinde, dilin kendinde olan bir kaidedir. Eğer çoğunluk erkek de olsa, kadın da olsa, içerisinde erkek birkaç tane de olsa, oradaki hüküm ona göre verilir. Yani şey, daha doğrusu ifade erkeğe göre ifadelendirilir. Mesela ya eyyühellezine amenu der, ey iman edenler der. Ama buradaki iman edenler erkek ifadesi gibi karşımıza çıksa da aslında kadınları da içine alan bir ifadedir. Geneldir aslında. Mesela diyoruz ki Türk müsün? Bugün kadına Türk kadını mısın diye sormuyoruz değil mi? Türk müsün diyoruz. Erkeğe de Türk erkeği misin diye sormuyoruz. Türk müsün diyoruz. Bu genel bir ifadedir. ordu diyoruz. Şimdi ordumuzda hanım askerler de var, hanım pilotlar da var, hanım subaylar da var. Peki ordu hanımın hanım ordu musun diyor, demiyoruz. Neticede bir genel ifadedir. Burayı parantez arası açalım. Çünkü bir kulağımıza bazı şeyler geliyor böyle Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerin kullanımıyla alakalı. Hmm. Burada bir ayrım yoktur. Hmm. Buradaki ayrım aksine hanımefendilere ait olan kısımda hanımefendilere işaretlidir. Mümin kadınlar da şunlara da dikkat etsinler. Mümin kadınların da özelliklerinde şunlar da vardır şeklinde. Hanımefendilere has olanlar da vardır. Beyefendilere has olanlar da vardır. Bu anlamda Cenab-ı Hak hem Adem Efendimiz'i hem Havva Validemiz'i Adem babamız ve Havva annemiz olarak yaratmıştır. Ardından da artık nesil devam ede gelecektir. Ve Cenab-ı Hak her ikisini de yarattıktan sonra layık olduğu mekana yerleştiriyor. Cennete koyuyor.
Evet.
Yani insanın yaratılışı her halükarda ne olursa olsun layık olduğu yerle, mekanla ifadelendirilecek olursa cennettir. Layık olduğu yerde cennettir.
Evet. Hocam cennet hayatını konuşacağız. Tabii zaman zaman hatırlatıyoruz. Biz bu programımızı Nebiler Silsilesi kitabından gerçekleştiriyoruz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Erkam Yayınları'ndan çıkan. Burada cennet hayatı diye bir başlığımız var. Onu konuşacağız ama bugünlükte programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şunu da konuşmak istiyorum. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını konuştuk hocam. Evet. Geçtiğimiz haftalarda dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Evet. Yani bir işte çamur safhası, evet, oradan ilerleyen safhaları konuştuk. Hazreti Adem validemizin yaratılışı da bu şekilde mi? Evet. O yaratılışın özünde ne var? Onu sormak istiyorum açıkçası.
Şimdi tabii Havva validemizin yaratılışı ayeti kerime ifadesiyle Estaizu billah huvellezî halakakum nefsin vahide, yani tek bir nefisten biz sizi yarattık. Ve ceale minhâ zevcehâ liyeskune ileyhâ. Ondan da, yani Hazreti Adem'den de ondan da bir parçayla Hazreti Havva validemiz yaratıldı. Yani Hazreti Havva validemiz Hazreti Adem Efendimiz gibi toprak toplanıp bir araya getirilip işte önce kuru bir toprak, sonra su katılmış, sonra balçık, sonra salsal, sonra bu safhalardan geçmeksizin Hazreti Adem Aleyhisselam'ın, Hazreti Peygamber'in rivayette, Buhari'deki rivayette buyurduğu üzere kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Yani Allah-u Teala rivayete göre, yine bu Taberi'nin tarihinde geçen, sol kemikten bir parça alınarak halk edilmiş. Hatta İbn Abbas'tan ve İbn Mesud'dan nakledilen rivayette Adem Aleyhisselam artık yerleştirildikten sonra cennette yanında uyandıktan sonra bir hanım görüyor, bir kişi görüyor. Diyor ki sen kimsin diye soruyor. O da ben bir kadınım diyor. Yani beni bir hanım olarak yarattı Allah. Niçin yaratıldığını sorduğunda da diyor beni senin benimle huzur ve sükûna ermen için yarattı Allah buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak ondan hareketle hayat veren, hayat sahibi anlamında Havva ismini Cenab-ı annemize vermiş oluyor. Yine Buhari'deki ifadede özellikle kadının kaburga kemiğinden yaratılması ve o üst kısmı bölgesinde yaratılması hadisesi var. Hatta ifadeyle Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlara iyilikle muamele edin buyuruyor. Çünkü onlar oradan halk edildikleri için bazı eğrilikleri olabilir, bazı yanlışlıkları olabilir. O duygusal getirisinin karşılığında bazı şeyleri fark edemeyebilir, anlayamayabilir, anlamlandıramayabilir bu noktada. Eksiktir, noksandır anlamında ya da takva noksanlı anlamında söylemiyoruz. Yani hanımların duygusal olmaları, hissi ve kalbi olmaları bazen bir karar verirken doğruya isabet edememelerine sebebiyet verebiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki böyle bir hal yaşarsanız onlara diyor tahammülde bulun. Yani onlara müdahale etmeyin, o hallerine müdahale etmeyin. Çünkü düzeltmeye çalışırsanız kıza kırarsınız diyor. Yalnız işin şer'i boyutuna geldiği zaman, şer'i hukukuna geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ayetler kadının o konuda terbiyesini esas kılıyor. Yani kadının biraz daha ahkama uymada, biraz daha malum onların halleri vardır, halleri üzere olmada ki durumlarına biraz erkeğe sabır ve anlayışlı olmalarını tavsiyede buyuruyor. Yalnız şer'i kabahat varsa işin içerisinde bunun da meşru manada tedavi edilmesi ve müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor Hazreti Peygamber rivayetlerde. Evet.
Tabii bu rivayetin dışında birçok rivayette de aslında tabii şey de var. Yani burada şimdi sadece hanım kardeşlerimiz ya bize yüklendiniz demesinler diye bunu söylüyorum. Değil, evet. Yani erkeklere de uyarılar var. Tabii ki bir erkeğin hatası olduğunda da hanım kardeşlerimiz ona müdahale edecek. Hocam, şer'i manada birbirini tamamlayacak dediniz.
Elbette ki bu karşılıklıdır. Başında. Elbette evet. ki bu karşılıklıdır. Çünkü takva dediğimiz hal evla ba'duhum ba'da kısmı. Yani aslında birbirlerine üsttürler. Buradaki hadis-i şerifte hatırlarsınız. Daha önceki derslerde de konuştuk. İnna Allahe la yanzuru ila cisamikum ve la ecsadikum. Velakin yanzuru ila kulubikum ve yuşir ila sadrihi ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettekvaha huna selase merratin. Şimdi peygamberimiz diyor ki Allah kimsenin cisimlerine bakmaz, bedenlerine bakmaz. Çünkü yaratan o, sahibi o. Kulunu neyle değerlendiriyor? Takvasıyla değerlendiriyor. Efendimiz kalbine işaretle takva buradadır buyuruyor 3 defa. Şimdi biz bu rivayetten hareketle baktığımızda bir hanımın, bir erkekle, bir erkeğin, bir hanımla ancak takvada yarışmasına esas kılarız deriz. Siz takvada yarışabilirsiniz. Neden? İyilikte ve takvada yarışmak esastır. Burada bir problem yok. Yani sen mi daha çok ibadetlisin, ben mi daha çok ibadetliyim? Bu çok güzel bir yarış. Ama bizim toplumumuzda bu tersine dönmeye başladı. Takvadan ziyade bu yarış cinsiyetlere yüklenmeye başlandı.
Evet.
Yani Allah ve Resulü biz buna bakmayız derken, yani buna bakılmaz derken, ecisemikum bu demek. Yani cesetlere bakılmaz. Oradaki bedenlerin şekline bakılmaz. Çünkü muhatap beden değildir orada. Muhatap kalptir. Muhatap takvadır. Muhatap ibadettir, kulluktur. Hı hı. Orada muhatap, Cenab-ı Hakk'ın muhatap aldığı kişinin kalbindeki, yapıp ettiklerindeki takvadır. Esas olan budur. İnnemel amalu bin niyet. Budur yani. Esas olan niyetlerdir. Cenab-ı Hak ve hadis-i şerifler hep buraya işaret buyurur. Bu sebeple kadınla erkeği, çok af buyurun, çarpıştırmaya ya da bir şeye çıkarıp, bir podyuma çıkarıp ya da bir ne bileyim yarış satına çıkarıp koşuşturmaya, yarıştırmaya gerek yoktur, lüzum yoktur. Bunu yapmak erkeğin erkekliğine, kadının kadınlığına hakarettir diye düşünüyorum ben. Bundan dolayı hanımefendinin hanım ve efendi olarak kendi tabında, kendi sikletinde bir ağırlığı ve bir hali vardır. Erkeğin de bey ve efendi olarak, bir beyefendi olarak da kendi tabında ve sikletinde ağırlığı ve bir duruşu, bir hali hareketi vardır. Eyvallah. Buna göre de mesuliyetlerimiz vardır. Yani bir hanımefendi olarak mesuliyetler, bir beyefendi olarak mesuliyetler vardır. Allah kimseyi kimsenin terazisine ayak bastırarak tartmayacak. Herkes Eyvallah. Kendi terazisinde tartılacak. Herkes kendi sikletine çıkacak hocam.
Eyvallah. Bu hadisi şerifte de aslında şunu evet. da anlamış oluyoruz değil mi hocam? Evet. Yani burada aslında hanımefendi kardeşlerimize evet. bir uyarı değil, daha çok beyefendi kardeşlerimize hanımlarınıza karşı, hanımefendilere sorumluluk, karşı
sorumluluk erkeğe yükleniyor aslında.
Bu sorumluluk noktada. Erkeğe yükleniyor ve onlara biraz daha işte günümüz tabiriyle kibar davranın, evet. nazik olun.
Kesinlikle.
Onların kıymetini bilin.
Kesinlikle.
Demiş oluyor. Kesinlikle. Bunu da ifade etmiş olalım. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Olsun. Allah razı olsun. Hazreti Havva validemizin yaratılışını konuştuk ve buradan yola çıkarak aslında bir hanımefendi profili evet. ve bir beyefendi profili çizmiş oldunuz. Günümüzde bir beyefendinin babalık vazifesi nedir? Hanımefendinin annelik vazifesi nedir? Nerede durmalıdır? Onu da konuşmuş olduk. Çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Erhan Turan Hocam'la birlikte Nebiler Silsilesi programının bu hafta sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Adem Aleyhisselam ile Havva validemizin cennet hayatını konuşacağız. Buradan yola çıkarak da bir Hazreti Adem ve Havva Aleyhisselam gibi olma yolunda dünyadaki cennet hayatını nasıl yaşayacağızı hocamıza soracağız önümüzdeki İnşallah. Hafta. Allah'a emanet olun efendim.